Ayrım 22. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin, sayfa 317. Azerbaycan Radyosu için. Kardeş Azerbaycan'ın radyo dinleyicileri için Türkiye'den iki plak getirdim. Bunlardan biri Türkiye'nin büyük halk sanatçısı Ruhi Su'nun okuduğu iki türküdür. Öbür plakta da Türk kompozitörlerinin Türk halk türkülerinden esinlenerek yarattıkları koroyla söylenmiş 23 türkü var. Bu 23 türkü Azerbaycanlılara yabancı gelmeyecektir. Bunların çoğu bildiğiniz, tanıdığınız türkülerdir. Çünkü Türk-Azerbaycan halklarının kulaklarında bir ortaklık vardır. Ruhi Su yalnız Türkiye'de değil, dünyada eşi az bulunur bir sese sahiptir. Böyle bir değerli sanatçı dünyanın neresinde olursa olsun el üstünde tutulur, sevilir ve ulusal bir değer olarak bütün uluslara tanıtılır. Çünkü böyle değerlerle uluslar övünürler. Büyük bir üzüntüyle söylüyorum, ne yazık ki benim yurdumda Ruhi Su'ya gereken değer verilmemiştir. Türkiye'deki radyolarda ona türkü söyletilmez. Radyo için açılan imtihana Ruhi Su da girmiş ama onu radyoya sokmak istemeyenler imtihanı kazanamadığı bahanesini ileri sürmüşlerdir. Çünkü Ruhi Su Türkiye'nin ilerici bir halk sanatçısıdır. Konservatuvarı bitirmiş bir opera artistidir. Ama uzun yıllar hapis yattıktan sonra bütün resmi kapılar yüzüne kapatılmıştır. Geçinebilmek için çok az bir aylıkla bir özel bankada çalışıyor ve burada halk türkülerini notaya alıyordu. Ama o bankadan da çıkarıldıktan sonra geceleri içkili gazinolarda türkülerini söylemek zorunda kalmıştır. Halkın sevgili olan Ruhi Su'ya halk büyük ilgi göstermektedir. Ruhi Su da halkla daha yakından değindiği için gazinolarda türkü söylemekten memnundur. Ne var ki bana ve benim gibi birçoklarına Ruhi Su gibi bir değerin gece yarıları içkili gazinolarda türkü söylemesi çok acıklı gelmekte ve bizi duygulandırmaktadır. Onun türkülerini okuyacağı yer halkın toplandığı alanlar ve büyük konser salonlarıdır. Kimseye hiçbir şikayeti olmayan Ruhi Su'nun bize dokunan bir dramı da yaşının 60'ına yaklaşması ve henüz sesinin plaklara geçmemiş olmasıdır. Salonlara sığmayan o gür güzel sesinin yaş ilerledikçe eski ölçüsünü kaybedeceği muhakkaktır. Bu her ses sanatçısının dramıdır. Yaşı 60'a yaklaşan Ruhi Su ise bugüne kadar yalnız bir plak doldurabilmiş, onun da parasını alamamıştır. Şimdi Ruhi Su'nun kendi sesinden ve kendi sazından iki türküsünü dinleyeceksiniz. Bunlardan biri olan Ninni bir Türk halk hikayesine dayanır ve bu hikaye çok dramatiktir. Deve kervanıyla göç eden aileden bir genç annenin çocuğunun deve üstündeki beşikten kuzgunların kapıp kaçtıklarını anlatan çok dramatik bir ninnidir. İkincisi büyük halk şairimiz Dadaloğlu'nun bir şiirinden yakılmış türküdür. Sınırlar tanımayan sanatın etkisine inanıyorum. Ruhi Su'nun sesi de sınır ötesinden sizlere ulaşacaktır. Çok yakın bir günde Ruhi Su'yu karşınızda dinleyeceğinize de inanıyorum. Ruhi Su'nun gür sesi Türk ve Azerbaycan halkları arasındaki dostluk ilişkilerinin bağlarından biridir. Bu iki plak, bu dostluk yolunda sizlere küçük bir armağanımdır. Not: Sesi kubbelere sığmayan türkücü Ruhi Su. İzmir'e konsere giderken sazının üzerine oturup sazını kıran kadına "Çok ağır söyledim, çok." "Ne söyledin?" "Çok ağır, söylenmez." Üsteleyince, "Hanımefendi, içine ettiniz." Fransa'dan davet gelmişti. Belki pasaport verirlerdi, belki vermezlerdi. Ama gitmeye teşebbüs bile etmedi. Gitseydi bana göre sesini dünyada duyurabilirdi, ünü dünyaya yayılırdı. Ama gitmedi. Niçin? Çünkü işinden olacak diye korkuyordu. Ki o işinden aydan 1.000 lira eline geçiyor, bunun da 500 lirasını ev kirasına veriyordu. Öylesine sıkıntı çekmişti, öylesine yarına güvensizdi ki, Paris'e giderse işinden çıkarılır da bu küçücük aylığı da elinden alınır diye korkuyordu. Karısı Sıdık'a büyük yiğitlikle, "Git Ruhi, git ünlen, bizi hiç düşünme, gözün arkada kalmasın, biz burada nasıl olsa oluruz" deyip duruyordu. Bütün dostları gitmesi için üsteliyordu. Hiçbirimiz sözümüzü geçiremedik, gitmedi. Çok uzun sürmedi, aradan birkaç ay geçmedi ki Yapı Kredi Bankası onu işten çıkardı. Ruhi Su'nun Aziz Nesin'e bir notu, dipnot, bir zarfın üstüne el yazısıyla yazılmış. Sevgili Aziz, şayet gelemezsen davetiyeni Saynur'la gönder, başka biri girer belki. Ama gelirsen gene memnun olurum. Ruhi Su. Sabahattin Ali. Dostum Sabahattin Ali. Dipnot. Dil ve biçimi itibariyle 70 öncesi bir yazısı olduğu anlaşılıyor. Daktilo ile yazılmış olduğundan bir yerde yayınlanma olasılığı yüksek. Ancak nerede yayınlandığını bilmiyorum. Eserleri birçok başka dillere çevrilmiş olan Sabahattin Ali'nin kitapları yalnız ana yurdunda bulunmaz. Eserleri yasaklanmış değildir ama çok feci ölümünden sonra bu büyük Türk yazarına basın öylesine ağır ve toptan saldırmıştı ki, zorla estirilen bu ağır baskı havasının etkisinde kalan kitapçılar, Sabahattin Ali'nin kitaplarını ortadan kaldırmak zorunda kalmıştır. İşte bu yüzden Türkiye dışındakiler Sabahattin Ali'yi Türkiye'dekilerden daha iyi tanımaktadır. Ne yazık ki kitapları yeniden basılmadığı için de genç kuşak Türk aydınları onun sanatını ve Türk edebiyatına etkisini gereğince bilmiyorlar. Sabahattin Ali'nin büyük babası Yüzbaşı Mehmet Ali Bey'i ilerici düşüncelerinden ötürü Sultan Abdülmecit İstanbul'dan uzaklaştırmak için Midilli Adası'na Redif Birliği komutanlığına göndermişti. Sultan Abdülhamit kendisine ve idaresine karşı olanları başkentten uzaklarda görevlendirerek sürgüne göndermiş olurdu. Sabahattin Ali'nin babası Yüzbaşı Ali Sabahattin Bey'di. 1897'de Türk-Yunan Savaşı'nda savaşmış ve 1905'te Gümülcine'de Hüsniye Hanım'la evlenmişti. Sabahattin Ali 12 Şubat 1906'da Gümülcine'nin Eğridere ilçesinde doğmuştur. Biri kız olan üç kardeşin büyüğüdür. Babası Arnavutluk isyanını bastırmakla görevli birlikte bulunduktan sonra İtalyanlarla yapılan Trablus Savaşı'na da katıldı. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı patlamıştı. Çanakkale'ye gönderildi. Cephede savaşırken ailesi de Çanakkale şehrindeydi. Şehir düşman topçu ateşi altında dövülürken evde kapalı kalan aile büyük sıkıntılar çekti. Patlayan mermi gürültülerinden korkarak küçük Sabahattin Ali kekeme oldu. Sonradan bu kekemeliği geçmişse de hep pepeme konuşur ve heyecanlandığı zamanlar kekemelişirdi. Birinci Dünya Savaşı sona erince mağlul olarak emekliye ayrılan Ali Sabahattin Bey İzmir'e geldi. İzmir'i Yunanlar işgal edince de ailesini Edremit'e yerleştirdi. Aile için büyük bir geçim sıkıntısı başlamıştı. Baba pazarda satıcılık yaparak aileyi güçlükle geçindiriyordu. Bir süre sonra da kalpten öldü. 1926. Sabahattin Ali'nin ölümünden sonra Havran'da oturan yoksul ve yaşlı bir kadın olan teyzesi onun çocukluğunu şöyle anlatmıştır. Daha pek küçüktü, boynuna bir tablo asar, içine genç kızların satın alabileceği yumak, kuka, iplik, tarak, küpe, kolonya gibi öteberikor, bunları kapı kapı dolaşarak genç kızlara satar, evinin geçimine yardım ederdi. Ben ona hangi evlerde gelinlik kızlar olduğunu söylerdim, o da o evlere gider incik boncuk satardı. Şu hatırayı annesi Hüsniye Hanım anlatmıştır. Bir gün hizmet eri bir renkli kuş yakalayıp eve getirmiş. Sabahattin 9, kardeşi Fikret de 6 yaşında. Balkonda iki kardeş arasında bir çekişme başlamış. Anne ile baba da içeriden onları görüyor ve dinliyorlarmış. Sabahattin kuşun hemen salıverilmesini, kardeşi Fikret de kafese konulmasını istiyormuş. Bu çekişme çok uzamamış. Sabahattin kuşu salıvermiş. Ağlayan kardeşine de avludaki ağaçlarda cıvıldaşan kuşları gösterip şöyle demiş. Kafeste böyle oynaşıp ötemezdi ki. Şu hatırayı da annesi anlatmıştır. Sabahattin çocukluğunda çok okurdu. Evde, okulda okuduktan başka, evden okula gidip gelirken yollarda da okurdu. Bir gün evde kafesin arkasında oturuyordum. Okuldan dönen Sabahattin'i gördüm. Yine elinde kitap vardı. Okuyarak geliyordu. Bir kız çocuğu arkasından koşup geldi, ona taş attı. Taş Sabahattin'in omzuna çarptı. Canının yandığını yüzünden anladım. Hemen kapıya koştum. Oğlum, o kız sana neden taş attı diye sordum. Kaydırak oynuyorlarmış. Ben de kitap okuyarak geldiğim için görmeden çizgilerine basmışım. Ondan taş attı dedi. Bir taş verdim. Al bu taşı git sen de ona at dedim. Taşı aldı ağır ağır gitti. Kafesin arkasından onu seyrediyordum. Köşeye kadar gitti, dönüp arkasına baktı, beni kapıda göremeyince taşı yere bırakıp döndü. Eve gelince, neden taşı kıza atmadın diye sordum. Donuk donuk yüzüme baktı, onun da canı yansın anne dedi. Aşağıdaki hatırayı da Sabahattin Ali'nin küçüklüğünü bilen mahalle bakkalı anlatmıştır. Sabahattin elindeki kitabı okuyarak okuldan dönüyordu. Arkadaşlarından ikisi onunla alay ediyor, arkasından bağırıp çağırarak taş atıyorlardı. "Çocukları kovaladım. Bunlar seni neden taşa tutuyorlar?" diye sordum. Yumuk gözlerini büsbütün kısarak şöyle dedi: "Onlarla birlik olup yaramazlık etmiyorum da ondan." Sabahattin babasını çok severdi. Babasının ölümü üzerine 12 Aralık 1926'da yazdığı şiiri 15 Ocak Kanun-u Sani 1927 tarihli Güneş adlı edebiyat dergisinde yayımlandı. Babam, dipnot. A. Cem Yayın Evi'nde çıkan bütün eserlerinde yok. B. Aziz Nesin'in el yazısı bir başka notunda aynı şiir babam için adıyla geçiyor. Allah'ım, işte bugün, şu zavallı ömrümün en matemli bir günü. Elim böğrümde kaldım, ben bugün haber aldım, babamın öldüğünü. Bitti hayatın tadı, bu haber bırakmadı dudağımda tebessüm. Kalbim oyuldu yer yer, aman ya Rabbim eğer, ne acıklıymış ölüm. Daha birkaç gün evvel yüzümü okşayan el, şimdi toprak oluyor. Kendi vücudun kadar bana yakın olanlar birden uzak oluyor. Ah baba, daha düne kadar senin göğsüne saklıyordum başımı. İnan babacığım, inan, bu ateş menbaından kuruttu gözyaşımı. 12 Kanunu evvel, yani Aralık 1926. İlk öğrenimini babasının görev aldığı yerlerde İstanbul, Çanakkale, İzmir, Edremit dolaşarak bitirdi. 1919'da Balıkesir Muallim Mektebi'ne girdi. Sonra İstanbul Muallim Mektebi'ne gelerek 1926'da buradan mezun oldu. Bir yıl kadar Yozgat Ortaokulu'nda öğretmenlik yaptıktan sonra Eğitim Bakanlığı'nın açtığı yarışma sınavını kazanarak tahsil için Almanya'ya gönderildi. 1928-1930 arası önce Potsdam, sonra Berlin'de 2 yıl kaldı. Türkiye'ye dönüşünde önce Aydın, sonra Konya ortaokullarında öğretmenlik yaptı. Büyük ekonomik krizin bütün şiddetiyle hüküm sürdüğü 1931-32 yıllarıydı. Memleketin durumu hiç de iyi değildi. Köylü iş ve ekmek bulmak kaygısıyla yollara dökülmüştü. Sabahattin Ali işte bu ortamda yazmaya başladı. Almanya'ya gitmeden önce de Balıkesir'de çıkan Irmak dergisinde şiirleri, hikayeleri çıkmıştı. Ama bunlar tek tük yazılmış başlangıç yazılarıydı. İlk hikayesi Irmak dergisinin 25 Şubat 1928 tarihli 6. sayısında çıkmıştı. Sabahattin Ali, Konya Ortaokulu öğretmeniyken daha çok halk şiirlerini taklit ederek şiir ve taşlamalar yazmaktaydı. Sivaslı bir Bektaşi halk şiirine nazire yaparak yazdığı taşlama dillerde dolaşmaktaydı. Bu taşlamada eski İstiklal Mahkemesi reisi Ali Çetinkaya yerilmekteydi. Bir gün Konya Öğretmenler Birliği'nin bir toplantısında bu taşlamayı okuması kendisinden ısrarla rica edildi. Bu toplantıda bulunanlardan bir öğretmen Sabahattin Ali'ye çok yakınlık göstermekteydi. İyi arkadaştılar. Sabahattin Ali, Sivas Bektaşi şiirinin naziresi olan taşlamasını o toplantıda okudu. Taşlamanın bir parçası şöyledir: "Cümlesi beli der enel hak dese, hala taparlar mı koca terese? Kel Ali'nin boynu vurulmuş mudur? Koca teres kafayı çekince, İskender'e bile dudak bükünce, hicabından yerler yarılmış mıdır?" Sabahattin Ali'ye yakın arkadaş gibi görünen iki kişi, Cemal Kutay ile Emin Soysal, sonradan araları açılınca o toplantıda bu taşlamanın okunmasından 6 ay sonra Sabahattin Ali'yi hükümete ihbar ettiler. Onu çekemeyenler taşlamanın okunmasını fırsat bilmişlerdi. Sabahattin hemen tevkif edildi. Birçok yerde okunduğu iddia edilen bu taşlamanın yalnız bir toplantıda okunmuş olduğu kovuşturmada anlaşıldı. Sabahattin Ali bir yıl hapse mahkum edildi. Bu taşlamada ima yoluyla Atatürk'e de saygısızca davranıldığı anlaşılmıştı. İlkin Konya cezaevinde, sonra da Sinop cezaevinde hapis yatarak cezasını bitirdi, Ankara'ya döndü. O zamanki Eğitim Bakanı Saffet Arıkan, Sabahattin Ali'yi korumak istiyordu. Eğitim Bakanı'nın verdiği öğüt üzerine Sabahattin Ali, Atatürk için bir övgü manzumesi yazdı. Böylece Eğitim Bakanlığı'nın Talim ve Terbiye Dairesi'nde bir mümeyyizliğe atandı. Daha sonra Ankara Devlet Konservatuvarı açılınca kendisine burada tercümanlık görevi verildi. 1938. Aleyhinde yayımlar ve düzenlenen nümayişler yüzünden bakanlık emrine alınınca memurluktan uzaklaştırılmış oldu. İşsiz kaldı. 1944-45. 1944-45 yıllarında Tan gazetesinde fıkra yazarıydım. Tan gazetesi ve matbaası o zamanki iktidar partisi CHP'nin düzenlediği bir nümayişle yıktırıldı. Gazete çıkamadı. Ben de işsiz kaldım. Marco Paşa adıyla haftalık bir mizah gazetesi çıkarmayı düşünüyor, hiç param olmadığı için bu işe sermaye arıyordum. İşte bugünlerde Ankara'dan gelen Sabahattin Ali sermayeyi ben vereyim, gazeteyi birlikte çıkaralım dedi. Anlaştık. Sabahattin Ali bu iş için bana sermaye olarak 600 lira verdi. O zamanki basın kanununa göre gazetedeki bir yazıda suç görülürse gazetenin hem sahibi hem de yayın işleri müdürü ikisi birden mahkum ediliyordu. Anlaşmamıza göre Sabahattin Ali gazetenin sahibi, ben de yazı işleri müdürü olacaktım. Bu durumda gazetedeki yazılarda suç olursa ikimiz birden mahkum olacaktık. Bu sakıncalıydı. Birimiz hapse girersek birimiz serbest kalarak gazeteyi çıkarmalıydık. Bu yüzden Sabahattin Ali Marco Paşa'nın hem sahibi hem de yazı işleri müdürü oldu. Gazetedeki herhangi bir yazıda suç görülürse Sabahattin o yazıyı kendisinin yazdığını söyleyecekti. Halkın dertlerini mizah yolu ile dile getiren halkın gazetesi olan Marco Paşa Türkiye'de satış rekorları kırdı. Türk basın tarihinde önemli bir yer aldı. Bu yüzden gazeteye korkunç baskılar başladı. Valiler ve emniyet müdürleri birçok vilayete gazeteyi sokmuyorlardı. Gericiler durmadan gazete aleyhinde tertipler ve nümayişler yapıyorlardı. Gazete aleyhinde birçok dava açılmıştı. İşte bu sırada CHP milletvekillerinden Cemil Sait Barlas mecliste Marco Paşa'yı suçlayarak bu gazetenin kökünün dışarıda olduğunu, yani dışarıdan gizli paralar alarak çıkarıldığını söyledi. Ben de bunun üzerine ellerim dert görmesin sana oy vermedim Barlas başlıklı bir yazı yazdım. Sonradan bu Cemil Sait Barlas biçimi pek belli olmayan sosyalist olmuştur. Sabahattin Ali yazdığım yazıyı okudu, yazı gazetede çıktı. Bu yazıdan ötürü Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetini tahkir suçuyla mahkemeye verdiler. Anlaşmamız gereği Sabahattin Ali yazıyı üstüne aldı, ben yazdım dedi. 3 ay hapse mahkum oldu. O hapse girmeden önce Truman Doktrini ve Amerika'nın Türkiye'ye yardımı aleyhine yazdığım bir broşürden ötürü ben de teklif edildim. Sabahattin Ali cezaevinde 3 aylık mahkumiyetini çekerken ben de askeri cezaevinde 10 aylık mahkumiyetimi çekmekteydim. Cezasını bitirip cezaevinden çıkınca Sabahattin Ali kaldığım cezaevinde ziyaretime gelirdi. Birçok ad değiştirmiş olan Marco Paşa artık çıkamıyordu. Sabahattin Ali işsiz ve parasızdı. Onun büyük bir bunalım ve geçim sıkıntısı içinde olduğunu başkalarından duyuyordum. Kendisini içkiye verdiğini söylüyorlardı. Gerçekten bir ziyaretime gelişinde onu içkili gördüm. Çok umutsuz görünüyordu. Ne işi ne parası vardı. Üstelik aleyhinde açılmış bir dava daha vardı ve mahkum olmak üzereydi. 3. kere hapse girmekten çok korkuyordu. Cebinden kızı Küçük Aliye'nin resmini çıkarıp öptü. Gözleri buğulanmıştı. Dipnot, Aliye için Filiz'i kastediyor olmalı. Çok ağır koşullar altında yaşayan Sabahattin Ali de Türkiye'den kaçma isteğinin o zamanlarda uyanmış olduğunu sanırım. Bu ziyaretinden aşağı yukarı 2 ay sonra bir daha geldi. Bu son görüşmemiz oldu. Neşeliydi. Meşin ceket ve meşin kasket giymişti. Bir kamyon aldığını, nakliyecilik yapacağını söyledi. İstanbul'la taşra illeri arasında tüccar malı taşıyacaktı. Çok para kazanacağından umutluydu. Bu iş senin işin değil Sabahattin dedim. Nakliyecilik filan yapamazsın. Ama bu macerandan belki 2-3 hikaye yazarsan sen değil ama Türk edebiyatı kazanır. Bir daha onu göremedim. Cezaevinden çıktıktan sonra yeniden gazete çıkarmaya başladım. Sabahattin Ali'yi çok aradım bulamadım. Gören bilen de yoktu. 1948 Mayıs'ının bir günü evime gelen polis savcılıktan istendiğimi söyledi. Gittim. Savcı bir paket içinden ince altın çerçeveli bir gözlük çıkardı. Gözlüğün çerçevesi ve camları kırıktı. Bu gözlüğün kimin olduğunu biliyor musunuz dedi. Hemen tanımıştım. Sabahattin Ali'nin gözlüğü. İşin iç yüzünü anlayamadığım için belki yanılabilirim diye, bilmiyorum dedim. Savcı bu sefer paketten bir dolma kalem çıkardı. Bu dolma kalem kimin biliyor musunuz? Bilmiyorum. Kana bulanmış Puşkin'in Almanca bir kitabını, sonra yeşil mürekkeple yazılmış bir defter gösterdi. El yazısını görünce, bu yazı Sabahattin Ali'nin dedim. Hep yeşil mürekkep kullanırdı. El yazısını da tanırım. Savcı açık kahverengi damalı spor kumaştan ceket ve golf pantolonu gösterdi. Elbise kan içindeydi. Çok iyi bildiğim Sabahattin'in elbisesiydi. Sabahattin'in elbisesi dedim. Savcı ağladığımı görünce açıkladı. Bulgaristan sınırında köylüler bir ceset bulmuşlar. Üstünden bunlar çıkmış. Sabahattin Ali'nin olduğu tahmin edildi. Yakın arkadaşlarına eşyalarını gösterip soruyoruz. Bir cinayet mi diye sordum. Hiçbir şey bilmiyoruz dedi. Başına odunla vurulup öldürüldüğü anlaşılıyor. Tahkikatın selameti açısından bundan kimseye söz açmamanızı da rica ederim. Arkamdan Esat Adil savcının yanına girdi. Ona da aynı eşyaları göstermişler. Bu olanları hiç kimseye açmadık. Aradan birkaç ay geçtikten sonra Ali Ertekin adında birinin bu cinayeti 2 Nisan 1948'de işlemiş olduğunu gazeteler açıkladılar. Haber gazetelerde çıkar çıkmaz bütün gazeteler ağız birliği etmişçesine ölmüş olan Sabahattin Ali'ye saldırmaya başladılar. Gazeteler maktule saldırıyorlardı, sövüyorlardı. Bir komünistin leşi vatan topraklarında yere serildi diye yazıyorlardı. Oysa Sabahattin Ali, Türkiye'de kanunla yasaklanmış olan komünistlik suçundan hiç mahkum olmamış, komünistlikten sanık bile olmamıştı. Suçu Bulgaristan'a kaçarken öldürülmüş olmasıydı. Bu yayımlar sonunda katil bir kahraman oluverdi. Cesedin bulunduğu yer olan Kırklareli'nde görülen mahkemede katil 4 yıla mahkum oldu. 2 yıl yattıktan sonra afla cezaevinden çıktı. Katilin 4 yıl gibi çok az bir cezaya çarptırılmasının sebebi olarak bu cinayeti hamiyeti vataniyesinin galeyana gelmesiyle işlemiş olduğu gösterildi. Kesinleşmiş bir mahkeme kararı olduğu için bu hükmü tartışacak değiliz. Ancak şu kadarını söylememiz de gerekir ki, hamiyeti vataniyesi galeyana gelerek Sabahattin Ali'yi başına odun vurarak öldüren katil Ali Ertekin, orduda erbaş iken askeri silahları çalıp satmaktan daha önce mahkum olmuş ve ordudan tard edilmiş. Sonra Bulgaristan'a kaçmış, Türkiye'ye dönüp Naziler hesabına casusluk yapmış bir sabıkalıdır. Şunu da eklemek isterim. Savcı bana Sabahattin Ali'nin kanlı elbiselerini gösterince şunları söylemişti. Sabahattin Ali'nin olduğu tahmin edilen eşyaları Akhisar'da satan Ali Ertekin adında biri yakalandı. Ondan şüpheleniyoruz. Bu Ali Ertekin gerçekten Sabahattin Ali'yi öldürdükten sonra üstünden aldığı eşyaları satmıştı. İlk hikayesi 1928'de Balıkesir'de yayımlanan Irmak dergisine çıkmış olan Sabahattin Ali'nin öldürülmesinden bir yıl öncesine kadar süren 20 yıllık sanat hayatı vardır. Bu 20 yılda biri şiir, 4'ü hikaye, biri büyük hikaye, 2'si roman, biri masal kitabı olmak üzere 9 eser vermiştir. 4 hikaye kitabında 47 hikayesi vardır. Beğenmediği için seçip kitaplarını almadığı, dergilerde yayımlanmış hikayeleri de vardır. Esirler adında 3 perdelik piyesi Varlık dergisinde yayımlanmışsa da Haziran-Eylül 1936 kitap olarak çıkmamış ve sahneye konulmamıştır. Eserleri şunlardır. 1. Dağlar ve Rüzgar, şiirler 1934. Türk halk şiiri tarzında yazılmış başarılı şiirlerdir. Yayımlandığı sırada büyük ilgi topladığı halde Sabahattin Ali bu kitabından sonra şiire dönmemiştir. 2. Değirmen, 16 hikaye 1935. Bu kitabındaki hikayelerinde Sabahattin Ali henüz kişiliğini bulacağı yol üzerindedir. Bu hikayelerde içlilik, romantizm egemendir. Bunlar o zaman çok beğenilen magazin hikayelerdir. 3. Kaan'ı, 13 hikaye 1936. 4. Ses, 5 hikaye 1937. Bu iki kitaptaki hikayelerinde Sabahattin Ali gözlemci ve tasvirci bir gerçekçiliğe yönelmiştir. Artık edebi kişiliğini bulmuştur. 5. Kuyucaklı Yusuf, roman 1937. İki romanından birincisi olan bu eserinde yazar roman sanatı bakımından daha başarılıdır. 6. İçimizdeki Şeytan, roman 1940. 7. Kürk Mantolu Madonna, uzun hikaye 1943. 8. Yeni Dünya, 13 hikaye 1943. en olgun hikayelerini bu kitapta toplamıştır. Yazar hikayede toplumsal gerçekçi anlayışının ustalığına varmıştır. 9. Sırça Köşk Masallar 1947. Ölümünden bir yıl önce yayımlanan eserinde Sabahattin Ali toplumsal gerçekçi bir yazar olarak çok daha bilinçli davranmıştır. Sabahattin Ali eserlerinin sıralanışında olduğu gibi eserlerinde romantizmden tasvirci ve gözlemci gerçekçiliğe en sonunda da toplumcu gerçekçiliğe varmıştır. İki romanı varsa da daha çok hikayeciliği ağır bastığından hikayeci olarak tanınır. 1934'ten İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar en iyi Türk hikayecisi olarak bilinmesi haklıdır. Anlatış biçim ve konuları seçme bakımından geleneksel Türk hikayeciliğinden ayrılmadan bu geleneği sürdürmüş ve yüceltmiştir. Son eseri Sırça Köşk'te eleştirici, yerici bir toplumsal gerçeklik egemendir. Memleketini köylü ve kentiyle iyi tanımasından, halkı iyi bilmesinden gelen bir güçle o zamana kadar edebiyata hiç girmemiş olan konuları ve kişileri de hikayelerinde işleyebilmiştir. Eserleri durmadan yükselen bir gelişme çizgisi gösterdiğine göre ondan çok daha iyi, olumlu eserler beklemekteydik. Sanat hayatını sürdürdüğü 20 yıl içinde gerçekçi ve toplumcu bir görüşle Türk işçisinin, köylüsünün, yoksul halkının dertlerini, memleket meselelerini güçlü sanatıyla dile getirmişti. 22. Ayrımın sonu. Sayfa 330.